doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Serpil Korkmaz. Ben Sedat Ağoğlu. Bugün değerli dinleyicilerimiz Tanzimat, Tanzimat'ta roman, Tanzimat dönemi romanlarının dilini konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Sakallı hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam şimdi Tanzimat dediğimizde Türk tarihinde önemli bir dönüşümden bahsediyoruz.
Muhakkak.
Onun getirdiği kültürel unsurlar elbette var. Bunlardan önemli birisi de roman. Dilerseniz böylece bir genel giriş yapalım.
Tabii ki Sedat Bey. Ben öncelikle yurt dışından bizleri dinleyen sevgili vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Tanzimat tabii ki Türk kültür tarihinde önemli bir dönemeç. Şöyle ki 1839'da Gülhane Hatdümayun'un Reşit Paşa tarafından okunmasından sonra devamında 1856'da ıslahat fermanıyla gelişen süreç tabii ki bu kültürel hayatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Derken bu kültürel hayatımız daha önce tabii ki divan edebiyatı geleneğinden gelen bir anlayış var. Yüzyıllardır hakim olan bir anlayış. Bu anlayış işte farklı dil yapılarını beraberinde getirmiş yıllardır. Bu üst dil diyebileceğimiz veya sanatlı dil diyebileceğimiz divan edebiyatı şairlerinin bol bol mazmunlardan oluşan bir sanat anlayışı var. Bu sanat anlayışının dışında Tanzimat'a geldiğimizde Tanzimat'ta tabii ki Türk toplumu her anlamda olduğu gibi sanat ve edebiyat anlamında da dil anlamında da yeni unsurlarla karşılaşıyor.
Hocam az önce söylediğiniz önemli bir vurgu. Siyasal değişmeler sanat siyasal
muhakkak
değişmeleri nasıl etkiliyor? Divan edebiyatının o güzel örneklerinin verildiği Nedim'i anımsadım ben şimdi Lale Devri'nde.
Evet.
O sanatı etkiliyor. Onun yazdıkları siyasi gelişmeleri.
Siyasi, yani
burada da aynısı söz.
Sanat toplumdan ayrı düşünemeyiz Sedat Bey. Evet. Bunlar birbirlerini sürekli yüzyıllar boyunca etkilemişlerdir. Birbiriyle bağıntılıdır. Bunları ayrı düşünmek olmaz. Tanzimat'a geldiğimizde ne oluyor? Biz divan edebiyatı sürecinde veya Tanzimat'a gelene kadar roman anlayışımızı mesnevilerle, halk hikayeleriyle, meddahlarla, halk tiyatrolarıyla sağlamışız.
Roman yok.
Roman yok. Roman çünkü batılı bir tür. Batıdan Türk edebiyatına gelmiş bir tür. Tanzimat'a geldiğimizde artık Tanzimat aydını dediğimiz o ilk romancılarımız, ilk hikayecilerimiz batıdan özellikle Fransa'dan örneklerle bu olaya başlıyorlar. Roman olayına başlıyorlar. Şimdi daha önce ilk yazarlarımız bunu da şöyle ifade ediyorlar. Bernard Morin önemli bir isimdir. Edebiyat alanında Türk romanı eleştirel bakış serisi kitapları vardır. Orada şöyle ifade eder. İlk romanlarımız hayalcilikten akılcılığa, ilkellikten uygarlığa, çocukluktan olgunluğa geçiştir der. İlk romanlarının misyonunu böyle tamamlar. Ve
siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz hocam?
Ben bu değerlendirmeye katılıyorum. Çünkü neden katılıyorum? Dediğimiz gibi roman türü bizim olan bir tür değil Sedat Bey. Yani bizim batıdan özellikle biraz sonra da değineceğiz gerçi tercümelerle, gazetelerle vasıtasıyla elde ettiğimiz bir tür. Yani ilk Tanzimat döneminde biz bunun örneklerini denemeler vasıtasıyla ilk örneklerini sunmaya çalışıyoruz yazarlarımız vasıtasıyla. Ben de bu örneğe katılıyorum.
Peki hocam şu soru akla geliyor burada. Az önce söylediğiniz Türk edebiyatına dair örnekler yazarlarımızın verdiği ürünlerde ilk dönem Tanzimat dönemi romanlarında etkileri görülmemiş mi? Bizim edebiyat geleneğimizin evet. Romana gelinceye kadar gelince. Hiç etkisi ilk romanlarda olmamış mı?
İlk romanlarda işte şimdi meddah üslubu diyoruz mesela. Yani romancı bir yerde romana giriyor ve kesiyor. Kendisi sunuyor. Okuyucuya açıklayıcı cümlelerle ifade ediyor. Ondan sonra romana tekrar dönüyor. Tasvirlere, betimlemelere, kurguya tekrar dönüyor. Bunların etkilerini tabii ki görüyoruz. Halk hikayelerinde özellikle Hançerli Hanım hikayesinde, Emin Nihat Bey müsameretnamesinde. Yani ilk hikaye örneklerinde bunların örneklerini tabii ki görüyoruz Sedat Bey. Şimdi kültür ikileşmesini yaşıyoruz biz Tanzimat döneminde. Yani bir tarafta Doğu geleneğinden beslenmiş bir edebiyat anlayışı var. Bir tarafta batıyla karşılaşan bir toplum var. Şimdi batıyla karşılaşıldığı vakit doğal olarak bir şeyle ilk karşılaştığınızda acemiliklerini yaşarsınız. Tecrübesizliklerinizin karşınıza çıktığını görürsünüz. Bunları biz edebiyatta özellikle romanlarımızda ve hikayelerimizde de görüyoruz Sedat.
Hocam bir soru daha soracağım tabii size ki, bu noktada. Ki. Daha sonraki yine edebiyat tarihimize ilişkin yapılan araştırmalarda, eleştirel yaklaşımlarda aydın halk ikileminin Tanzimat'la birlikte ortaya çıktığı iddiası vardır. Sizin bu konudaki görüşleriniz ne?
Şimdi Tanzimat'ın birinci ve ikinci dönemini ayrı düşünebiliriz.
Kopuk mudur hocam halktan? Tanzimat romanı halktan kopuk mudur?
İlk dönemde halka toplumsal fayda amaçlı bir gaye güdüldüğü için ilk dönemde özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında halk dili kullanılır. Fakat ikinci dönemde, yani ikinci dönemi nereden alabiliriz? Mesela 1876'dan 1900'e kadar, yani Aşk-ı Memnun yayın tarihi 1900, Servet-i Fünun romanının da başlangıcı olarak kabul edilebilir. O zamana kadar ilk dönem halk ürünlerinde, halk mahsullerinde, romanlarımızda, hikayelerimizde halka ait halk yaşayışını anlatan canlı manzaraları görüyoruz. Dil de buna göre değişiyor. Fakat ikinci dönemden sonra realist etkiler başlıyor ki bu Sami Paşazade Sedai değil ve Recaizade Mahmut Ekrem'de Araba Sevdası'nda özellikle daha realist, daha sanatlı bir dil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aydın halk çatışması dediğimiz unsur mesela Cumhuriyet'e kadar getirebiliriz biz bunu. Cumhuriyet'te mesela Reşat Nuri Güntekin'in romanlarıyla biz Anadolu'ya açılıyoruz. O zamana kadar perspektif şiirde de romanda da hep İstanbul merkezli bir
tabii hocam anlayış beş eşiciler falan orada tabii,
İstanbul merkezli bir anlayışı gütmüşüz. Fakat Cumhuriyet'ten sonra artık Anadolu'ya açılma. Ama Tanzimat'ta da bu kopukluğu kısmen işte bazı dönemlerde, ikinci dönemde özellikle Servet-i Fünun'un bazı dönemlerinde, istibdat dönemi dediğimiz dönemlerde karşılaşmamız mümkün.
Evet hocam. Devam edelim kaldığımız yerden. Siz bir eleştirmenden bahsettiniz. Eleştirmenin yaklaşımından bahsettiniz. Katıldınız hocam buna.
Evet.
Romanları incelemeye devam edelim özelliklerini Tanzimat döneminin.
Şimdi Tanzimat aslında batılılaşma anlayışının da bir parçası Sedat Bey. Yani Batı sadece romanıyla, hikayesiyle bize gelmiyor. Batı müziğiyle geliyor, diğer görsel sanatlarıyla geliyor her türlü anlamda. Biz bunun roman kısmına incelemeye ele alıyoruz. Şimdi roman kısmında mesela Tanzimat'ı iki döneme ayırabileceğimizi söyledik. Bu edebiyat tarihlerinde de böyle Tanzimat birinci dönem, ikinci dönem. İşte Tanzimat'ın birinci döneminde Namık Kemal'i görürüz. Ahmet Mithat Efendi'yi görürüz. İkinci döneminde Recaizade Mahmut Ekrem'i görürüz. Abdülhak Hamit Tarhan'ı görürüz ki aslında ilk dönem romantizmin etkisi vardır. İkinci döneme gelindiği vakit daha çok realist unsurları biz görürüz. Mesela Nabizade Nazım'ın Karabibik romanında, Zehra romanında mesela Karabibik bir Antalya'nın bir köyünde geçer. Kaş'ın bir köyünde geçer ve çok gerçekçi unsurlar vardır. Dediğimiz gibi Tanzimat döneminde mesela romanlarda özellikle anlatıcı Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında çok görürüz biz bunu. Ey Kari diye romanın bir yerinde giriş yapar. Yani romandaki anlatıyı keser, kurguyu keser ve açıklayıcı cümlelerde bulunur. Şimdi biraz sonra bunun örneklerinden de bahsedeceğiz. Mesela tasvirler, betimlemeler, örneğin Çamlıca tasvirini biz çok görürüz romanlarda Sedat Bey. O dönemde işte batılı anlayışın bir gereği olarak mı dersiniz? Artık ismini nasıl söyleyebiliriz bilemiyorum. Sayfiye yerlerine gider insanlar. Piknik alanlarına giderler. Orada birbirlerini görürler. Balolar düzenlenir. Kadınla erkekli gene toplantılar yapılır. Bunları batılı anlayışın bir gerekliliği olarak görürler. Bu sosyal hayatta gördüğümüz şeyler doğal olarak sanata da yansır. Ve romanlarda, hikayelerde de biz bu manzaraları görürüz. Bu manzaralar bize aynı zamanda şunu da gösterir. Bir değişim hem toplumsal anlamda hem sanatsal anlamda yazılı basında, görsel basında, sanat eserlerinde de varlığını göstermektedir. Örnek nedir peki? Örnek genellikle Fransız edebiyatıdır. Yani Fransız toplumundan alınan manzaralar vardır ve Fransız edebiyatının örnekleri vardır.
Hocam tercüme konusu var yine Tanzimat'a ilişkin. Burada tercüme konusuna girmeden önce Erdoğan Alkan'ın özellikle Tanzimat dönemi Türk şiiri daha sonrasına da ilişkin çok önemli bir kitabı var. Bu kitapta iddia eder ki Erdoğan Alkan bu konular, bu temalar, şiirdeki temalar, imgeler tamamen Fransız edebiyatından bir tür çeviridir. Özgünlüğü yoktur Tanzimat dönemi edebiyatının şeklinde örneklerle de açıklar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam?
Tanzimat romanı
ve şiir sanatsal ürünlere ilişkin.
Ürünlerinde tamamen Fransız etkisi vardır demek ne derece doğrudur bilemiyorum.
Evet hocam.
Yani çünkü biz tamam yüzyıllarda gelen bir divan edebiyatı geleneği var. Fakat biz bunu da birden terk etmiyoruz. O divan edebiyatında gördüğümüz mazmunları gene romanlarda, hikayelerde, şiirlerde devam ettiriyoruz. Fakat Erdoğan Bey'in örnekte verdiğiniz gibi Fransız edebiyatının etkileri var mıdır? Vardır. Ama tamamen Fransız edebiyatının etkisinden her şeyle Fransız edebiyatı başlı başına sarmıştır. Eski gelenek yıkılmıştır bir anlayışına ben katılmıyorum Sedat Bey.
Tabii hocam.
Yani bir yandan o geleneksel edebiyat anlayışının etkilerini devam ettiriyoruz. Bir yandan da Fransız edebiyatının örneklerini, mahsullerini edebi eserlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Mesela bu araba sevdasında Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasında Bihruz Bey vardır. Fransız edebiyatında dandi tipler vardır mesela. Dandi tip böyle hoyrattır. Gezer dolaşır, para harcar, hesapsızca para harcar, sonunu düşünmez. Biz bunun Türk edebiyatındaki örneklerinden birisi Araba Sevdası'ndaki Bihruz Bey'dir. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Felatun Bey'dir. Şimdi Bihruz Bey ne yapar? Sorunuza ilişkin olarak örnek verecek olursak. Bihruz Bey Fransızca kitaplar okur. Fransızca kitaplardan cümleler çıkarır, örnekler çıkarır. Periveş vardır. Periveş işte gene bir Safiye yerinde gördüğü bir kadındır. Onu gözünde çok yüceltir. Fakat Periveş böyle bir insan değildir. Ve Periveş o Fransız edebiyatlarından aldığı cümlelerle bir şey anlatmaya çalışır. Yani aşkını dile getirmeye çalışır. Örnekler vermeye çalışır. Fakat bunları yaparken yarım yamalak Fransızcasıyla, işte yarım yamalak bildiği yabancı dillerle yaptığı için sorunlar yaşar. Mesela orada siyah çerde diye bir ifade kullanır. Siyah çerdi kara yağız anlamında, esmer anlamındadır. Fakat Periveş sarışın bir bayandır. İşte bu Fransız edebiyatında dandi tipleri dediğimiz tipler bizim edebiyatımızda aslında romanlarımızda yanlış batılılaşma örneği olan tiplerdir.
Hocam aslında yaşam tarzının toplumsal yaşamın elbette ki sanat üzerinde etkileri olacak. Cumhuriyet döneminden sonra örneğin Peyami Safa'nın kendi romanlarında da bu dönem insanının yaşayışına ilişkin çeşitli eleştiriler var.
Evet.
Buradan hareketli bir yaklaşım daha var. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Tanzimat dönemi romanı köksüz bir sanat mıdır?
Kesinlikle köksüz olduğunu söyleyemeyiz. Yani çünkü bizim bir edebiyat anlayışımız var. Fakat batıyla karşılaşan bir toplum düşünün ve batıdan örnekler aldığını düşünün.
Bu yaşam anlamında da örnekler
tabii,
alıyor.
Yaşam anlamında da örnekler alıyor. Sanatsal anlamında da örnekler alıyor. Yani bir köksüzlükten söz etmek bence abes olur. Sert bir eleştiri olur. Abes olur. Öyle diyelim. Çünkü Türk toplumu her anlamda yani kökü hani kökü maziye dayanan bir ati ifadesi vardır.
Çok güzel bir ifadedir hocam, evet.
Yani her anlamda köklü bir toplumdur. Sanatta da böyledir, dilde de böyledir, anlayışta da böyledir, yaşayışta da böyledir. Fakat tabii ki yeni bir kültürün etkilerini acemilikler diyebiliriz biz bunu. Acemilikler, işte karşılaşmalar diyebiliriz. Ne bileyim, ustalık dışındaki ürünler diyebiliriz. Şimdi birçok edebiyat tarihinde aslında bizim romanımızın gerçek anlamda Servet-i Fünun romanıyla Halis Ziya Uşaklıgil'le başladığı ifade edilir. Tanzimat romanı edebi eserlerinin, roman hikayeleri veya diğer eserlerinin acemilik ürünleri olduğundan bahsedilir. Tabii bir nevi katılınabilir bu görüşe ama tamamen biz kendimizden empati yapalım. Yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Yeni bir türün ilk örneklerini vermeye çalışıyorsunuz. Doğal olarak bunun acemiliklerini yaşayacaksınız. Ama tamamen köksüzdür demek çok ağır bir eleştiri olur.
Evet.
O konuda ben de size katılıyorum Sedat
Bey. Hocam tercüme konusu.
Evet, tercüme konusu. Şimdi Tanzimat edebiyatı tabii ki türler, yeni türlerle karşılaşıyoruz biz. Romanla karşılaşıyoruz, hikayeyle karşılaşıyoruz. Ne bileyim tiyatroyla karşılaşıyoruz, mektupla karşılaşıyoruz. Tabii burada iki unsur var Sedat Bey. Birincisi gazeteler, ikincisi o dönemdeki tercümeler, yapılan tercümeler. Yani biz aslında romanı ilk tercümelerden öğreniyoruz. Şimdi önce tercümelerden bahsedelim, sonra gazetelerden devam ederiz. Şimdi tercüme odası kuruluyor 1830'lu yıllarda. Bu tercüme odasında
4 kişi mi ne var hocam? Çok kısıtlı olanaklarla, evet.
Evet. Bu tercüme odasında ne yapılıyor? İşte Fransızca eserlerin çevrilmesi yönünde görüşler ortaya atılıyor. Ve Fransız gençlerimizin Fransızca, çünkü o dönemde hakim dil Fransızca. Yani Fransız kültürü ve Fransız edebiyatı baskın karşımıza çıkıyor. Ve Fransızca eserlerin çevrilmesiyle başlıyor bu. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan Telemak 1859. Daha sonra Victor Hugo'nun Sefilleri, Mağdur'un Hikayesi adıyla. Daha sonra...
Öyle mi çevirmişler hocam, Mağdur'un Hikayesi?
Evet, evet. Öyle, evet. Öyle yani çevrilmesi, edebiyat tarihlerimizde öyle yazıyor.
Le Misérable, evet, evet hocam.
Sonra dediğim gibi Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su. Bu Ahmet Lütfü Efendi yanılmıyorsam. Önce İngilizce zaten Arapçadan çevriliyor. Yani çevirinin çevirisi de yapılıyor o dönemde. Yani çevirinin çevirisi de yapılıyor. Arapçadan Türkçe'ye çevriliyor. Yani İngilizce'den Arapça, Arapçadan Türkçe'ye çevrilmiş. Sonra ne bileyim Recaizade Mahmut Ekrem'i Şatobrand'dan Atalay'ı çeviriyor. Yani o dönemde bunlar ilk karşımıza çıkan örnekler ve çok önemli örnekler. Yani bunlar Batı edebiyatında düşünün. Yani Robinson Crusoe'yu düşünün bir gün. Yani gençlerimiz ortaokul yaşlarında biz okumuşuzdur değil mi Robinson Crusoe'yu?
Hocam
Mesela
Sefiller de Hugo.
Sefiller dünya edebiyatının yani 5 tane başyapıt sayındansa Sefiller herhalde göz ardı edemeyiz.
Hugo'yu
Hugo'yu
özellikle hocam.
özellikle ki bunlar aynı zamanda Beyaz Perde'ye de uyarlanmış eserlerdir. Yani benim ilgi alanlarımdan biri de edebiyat sinema. Onlarla da ilgileniyorum. Dediğim gibi çeviriler ilk örneklerin nasıl olduğunu toplumumuza göstermesi açısından önemli Sedat Bey. Biz bu çeviriler vasıtasıyla roman türünü biraz tanımaya başlıyoruz. Ve bu çevirilerde gördüğümüz şeyleri kendi yazdığımız romanlarda uygulamaya başlıyoruz.
İşte hocam galiba sorunda eleştirilere açık olan nokta da burada ortaya çıkıyor.
Evet, yani bu
Evet.
uygulamada ne derece başarılı olabiliyoruz? Bu soru
Burası.
sorulabilir.
Hocam soralım soruyu devam edeceğiz.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Fatih Sakallı hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Türkçemiz son yıllarda artan biçimde Batı dillerinin tehdidi altında. Atalarımızdan miras olarak aldığımız dilimizi gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak zorundayız. Gelin hep birlikte dilimize sahip çıkalım. Dünden bugüne Türkçemiz her pazartesi 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Dünden bugüne Türkçemiz programındayız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Sakallı hocamızla. Hocam tercümelerin önemini romanımız, sanatımız, şiirimiz üzerinde vurguladınız ve gazetelere de atıfta
Evet.
bulunuyorsunuz. Tercüman-ı Ahval'le mi başlayacağız? Şimdi nereden hocam?
Şimdi tercümen Ahver'le değil, 1831 Takvim-i Vekai ile başlayacağız biz. Sonra 1840'ta Ceride-i Havadis.
Bu
Daha
arada
sonra...
Fransızca yayınlanan gazetelerde zaten
Tabii.
bunlar hocam.
O dönemde gazete bir okul görevi görüyor aslında Sedat Bey. Yani şöyle okul görevi görüyor. Toplum gazeteden okuyor, bilinçleniyor. Yani Batı'yı öğrenme araçlarımızdan birisi gazete, yazılı basın. Sonra işte Tercüman-ı Ahval 1860, Tasvir-i Efkar 62 ve o dönemde gene yurt dışında da gazeteler çıkıyor. Muhbir çıkıyor mesela, Hürriyet çıkıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin Bedir gazetesi çıkıyor. Yani gazeteler tercümelerle beraber aslında bu misyonu götüren başlıca unsurlar diyebiliriz. Ve bu gazeteler, önce bu romanlarımız gazetelerde tefrika halinde yayınlanıyor. Yani mesela fotoromanlar vardı değil mi? 80'li yıllarda mı artık 90?
70'lerin
70'li
sonları.
yılların
Evet hocam.
sonunda işte tefrika dediğimiz şey romanın 3-5 sayfası. O gazetenin işte bir sayısında 3-5 sayfası neşrediliyor. Diğer sayısında devamı işte neşrediliyor ve 20 sayıda, 30 sayıda romanı tamamlamış oluyoruz.
Zaten hocam Rusya'da da işte Avrupa'da da bu şekilde oluyor. Gazetelerde yayınlanmaya başlıyor
Tabii ki,
roman.
tabii ki.
Bizde de aynı
Yani
şey. Evet.
bize de Tanzimat sürecinde de bu böyle. Daha sonraki süreçte de bunu görmemiz mümkün. Birçok gazete ve mecmuada bu roman tefrikaları, şiirler, hikayeler yayınlandığını görüyoruz. Günümüz dergilerine de bakın. Belki roman tefrikası halinde görmeyiz ama hikaye parçalarını görebiliriz, şiirleri görebiliriz. Bu mümkün. Yani dediğim gibi tercüme ve gazeteler o dönemdeki roman anlayışının gelişmesinde önemli bir misyon yükleniyorlar. Şimdi romanlardan örnek verecek olursak...
Hocam örneklerimize geçmeden
Evet.
Jön Türk olgusunun, Jön Türklerinin Türk roman sanatı üzerinde etkileri ne düzeyde olmuştur? Bayağı bir ciddi, çünkü Fransa'ya giden aydın kitlemiz var.
Evet.
Onların dönüşleri, gidişleri, gelişleri, kültür taşıyıcılıkları var. Bu konudaki görüşleriniz ne Fatih
Tabii
Hocam?
ki Jön Türkler şimdi bir kere yurt dışına gidip oranın havasını teneffüs etmek, oradaki yaşayışı birebir şahit olmak, oradaki sanat anlayışlarını gözlemlemek, ne bileyim bir tabii ki bu aydınlarımızın yurda dönüşlerindeki izlenimleri çok önemli. Önemli katkılar sağlıyor. Şöyle ki önemli katkılar sağlıyor. Bu işte Encümeni Şuara dediğimiz bir şairler meclisi var. Yine 1800'lü yıllarda, 1800'lü yılların ikinci yarısında karşımıza çıkıyor. Burada toplantılar yapılıyor. Mesela Arif Hikmet Bey'in evinde salı günleri toplanıyorlar. Buradaki toplantılarda işte gençlerimizin nasıl şiir yazacağı ilgili görüşlerini paylaşıyor. Devrin önemli şair ve yazarları. Elbette ki bu toplantılara katılan işte Jön Türk olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışını görmüş, yurt dışı tecrübesine sahip insanların görüşleri oradaki toplantılarda da dile geliyor. Ve bu toplantılara gençler de katılıyor. Şiir heveslisi, roman yazma heveslisi, sanat heveslisi gençler katılıyor. Bu gençlerin katılımları, dinledikleri elbette belleklerinde yer ediyor. Ve bunları uygulamaya geçirdikleri vakit, ha, Batı'da bu böyle yapılıyordu imajı. Bu toplantılar vasıtasıyla, bu şair meclis vasıtasıyla yayılıyor. Yani böyle bir misyonu yükleniyor. Evet.
Hocam buna olabilir. Örneklerimizi hocam yavaş yavaş geçelim.
Tabii,
dil özelliklerine bakalım.
Dil özelliklerine bakalım. Şimdi Sedat Bey, ben çeşitli örnekler getirdim. Mesela meddah üslubu dediğimiz, yani bizde meddahlar vardı biliyorsunuz. Tanzimat, halk hikayecileri vardı. Bunlar toplumun önünde çıkarlar, kahvehanelerde vesaire açık mekanlarda insanlara hikayeler anlatırlardı, güldürürlerdi, rahatlatırlardı. Bu üslubun biz Tanzimat romanlarında da devam ettiğini görüyoruz. Kısa kısa da olsa, yani mesela Şemsettin Sabri'nin Taşuki Talat Fitnat romanında mesela meddah üslubuna. Mesela anlatıcı bir yerde giriyor. Biz şimdi evin tarifine bakalım da sonra Fitnat Hanım'ın uzun uzadıya tavsiyine geleceğiz. Lakin asıl böyle miydi? Yok. Sabredelim de aslını sonra anlayacağız. Her neyse. Yani orada sanki bir meddah girmiş gibi romana bir hava veriliyor. Bu diğer romanlarında da bunu görmemiz mümkün. Şimdi örneklerimize geçecek olursak işte klasik edebiyatın etkilerinden bahsettik. Klasik edebiyatta işte çeşitli mazmunlar vardır. Sevgilinin kirpiği, işte oka benzetilir, kaşları yaya benzetilir vesaire böyle mazmun örneklerimiz vardır. Şimdi klasik edebiyatta mesela gene Namık Kemal'in İntibah romanındaki sonu trajik biten Dilaşub karakteri vardır. Romanın sonunda sevgilisi ölmesin diye onun paltosunu giyer ve aslında Ali Bey'i öldürmek isteyen kişi yanlışlıkla Ali Bey'i öldürüyorum diye Dilaşub'u öldürür. Dilaşub'u mesela tarif ederken gene bu mazmunlardan örnekler. Mesela Dilaşub saçları sırma gibi parlak sarı, anlı saffeti vicdanın aynayı iğni tafı denilecek surette duru beyaz, kaşları zülfine nispet biraz kumrala mail ve biraz kalın olmakla beraber biraz da mukavvez gözleri mutedil, mavi ve fevkel, gaye tahriki sevda edecek yolda mahmur, çehresi aşikane bir soluk beyaz üzerine gül bir ziba pembeliğine mail, bir renkle müzeyyen diye devam eder. Yani buradaki mesela kullanılan tamlamalarda vesaire hep o divan edebiyatı mazmunlarının etkisini görüyoruz.
Var hocam, sesler duyuluyor zaten.
Evet, seslerden de anlamamız evet. Mümkün bunu. Bir başka mesela Tanzimat romanlarında işte Safiye yerleri dedik, piknik alanları dedik. Bunlar o Tanzimat dönemindeki kadın erkek kaynaşmasının yaşandığı mekanlardır aslında Sedat Bey. Ve bu mekanların en belirgin olanı da Çamlıca'dır. Mesela Çamlıca tasvirlerini biz sıklıkla görürüz. İntibah'ta görürüz. Gene Recaizade Mahmut Ekrem'in Arabe Sevdası'nda görürüz. Mesela Bahar ve Çamlıca tasviri şöyle tasvir edilir İntibah'ta. Bahar eyyamı bu köhne cihanın sub-ü safai nev civanisidir ki bahar erişince toprağın her tarafı serapa taravet kesilerek yuhil arze beda mevtiha sırrı aşikar olur. O kuru kuru ağaçlar yeniden can bulmaya başlar. Bir haldeki taravetlerine dikkat olunsa nazarı ibretle vücutlarına cereyan eden hayatı görmek kabildir. Bir haldeki en etnasındaki neşv-i nemaya bakılsa alemin her zerresinde bir ruh tecelli ediyor zannolunur.
Yani, hocam bunun ardına ben hemen gidelim Server Evan'ın Yürüs Adabade seslerini dinlemesi. Evet, çok benziyor.
Çok benziyor. Yani dedik ya, yani sanatı toplumdan ayrı düşünmek kesinlikle olmaz. Yani sanat toplumla, toplumsal olgularla beraber devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla edebiyat sanatın bir koludur. Romanlarımız, hikayelerimizde de biz bunların yansımalarını her türlü görürüz. Şimdi bir başka müdahaleci yazar tipi görürüz mesela. Yani bu meddah üslubuna yakın bir anlayış vardır Tanzimat romanında. Araya anlatıcı girer, müdahale eder. Mesela Felatun Bey'de ve Rakım Efendi, Felatun Bey, Rakım Efendi iki tip vardır. Rakım Efendi batılılaşmayı doğru anlamış, doğru uygulayan bir tiptir. Felatun Bey batılılaşmayı yanlış anlayan, yanlış şeyler yapan bir tiptir. Ve romanın sonunda da zaten bir mutasarrıflık katarak Anadolu'da bir vilayete gider. Şimdi burada mesela müdahaleci tip şöyle girer. Felatun Bey'i tanır mısınız? Daha romanın ilk sayfasında. Hani ya şu Mustafa Meraki Efendizade Felatun Bey. Yani Meraki Efendi'nin oğlu Felatun Bey. Galiba tanımadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Bakın müdahale ediyor aslında. Yani daha romanın başında farklı bir anlatıcı. Yani müdahale anlatıcı dediğimiz bu tarzları gene görürüz. Şimdi Fransızca kelimeler dedik. Sohbetimizin başında Fransızcanın hakim olduğundan ve bu mesela
etkilerinden
bahsettik. Şimdi Araba Sevdası'nda Bihruz Bey'de yanlış batırlaşmanın anlatıldığı bir romandır dedik. Şimdi burada mesela Alamot yani kısacık bir temenna. Oton ne demek? Sonbahar değil mi ya? İlkbahar prenten. Sonbahar oton. Yani gene Frenkçe mi bu? Fransızca. Fransızcanın her lakırtısı güzeldir. Bizimkisi kaba değildir. Yani o kadar bir Fransız özentiliği var ki. Özellikle Bihruz Bey'de, romandaki baş karakter Bihruz Bey'de. Yani Fransızcanın her lakırtısı güzel geliyor. Yani mesela Periveş'e aşkını ilan edecek. Divanları, divançileri karıştırıyor. Oradaki bu biraz önce örnekler verdiğimiz bizim kulağımıza hoş gelen tabirler Bihruz Bey'e hoş gelmiyor. O illa Fransızca olacak. Fransızca ben kendimi ifade edeceğim diyor.
Ama sanatçı da bunu uydurmuyor hocam. O günkü toplumsal ortamdan esinleniyor. Kahramanlarını buradan buluyor sonuçta.
Muhakkak. Fakat tabii dolu dolu bir Fransızca bilgisi yok. Fransızcayı dolu dolu konuşamıyor. Yarım yamalak işte evindeki Fransızca hocasından öğrenmiş Pierre'den öğrendikleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Bu da komik sahnelere yol açıyor. Yani Bihruz Bey'i Periveş'in karşısında o muhitteki roman karakterlerinin karşısında komik duruma düşürüyor maalesef. Dediğim gibi gene örneklerden devam edecek olursak mesela Namık Kemal belirli sözcük ve sözcük gruplarını sıklıkla tekrar ediyor. Bunu da roman akıcılığı için yapıyor. Yani bunu diğer romancılarımızda da görebiliriz. Ben Namık Kemal'den örnek almışım. Garip haldir ki insan ne kadar genç, bakın ne kadar ifadesi, ne kadar tecrübesiz, ne kadar mahcup olursa olsun kendine mahsus bir sır, bir teşebbüs peyda ettiği gibi derhal çocukluktan reculiyete intikal eder. Nefsimine her şey için bir kifayet, bir iktidar görür. Bakın 3 satırlık bir pasaj okudum. Ne kadarla, ya 3 kere ne kadar diyor. Devamında da 4 kere bir ifadesini kullanıyor. Bu romanın akıcılığını sağlamak için yani okuyucu sıkmamak için yaptığı bir teknik aslında.
Niyeti yani hocam akıcılığını sağlamak. Kullanıyor bunu.
Tabii özellikle kullanıyor. Şimdi mesela Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat adlı bir romanı vardır. Yani bu Tanzimat romanlarında öncelikli romanlar arasında yer alır mı bilemiyorum. Fakat bu romanın bir tekniği vardır. Roman içinde roman yazma tekniğini kullanır Ahmet Mithat Efendi.
Nedir hocam?
Roman içinde roman yazma tekniği dediğimiz unsur şu. Bir romanda bir kurgu, bir olay anlatılıyor. Fakat romanın bir yerinde başka bir şey anlatılmaya başlanıyor. Mesela Ahmet Mithat Efendi bunu nasıl yapar? Bir vapura biner. Vapurdan karşı tarafa geçerken bir manzara gözlemler vapurda ve buna istinaden başka bir şey anlatmaya başlar. Yani bu Türk Edebiyatı'nda roman tekniği anlamında da ilk uygulanan unsurlardan birisidir. Yani zaten roman tekniğini Ahmet Mithat Efendi'de görebiliyoruz. Daha sonra Cumhuriyet döneminde daha ilerleyen yıllarda da roman tekniği anlamındaki usta yazarlarımızdan birisi de Peyami Safa'dır. Romandaki monolog, diyalog, bilinç akışı, bilinçaltı tekniklerini bilen ve romanlarında uygulamaya çalışan yazarlarımızın başında gelir.
Hocam şimdi o zaman az önce siz de giriş yaptınız. Çıkan romanlarımızı etkileri hala günümüzde de görülen. Örneğin Eylül konusunda neler düşünüyorsunuz? Eylül'ü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Şimdi roman türleri var. Tarihi roman var, psikolojik roman var. Ne bileyim postmodernist roman var. Şimdi bizde psikolojik roman mesela Tanzimat'ta yine Nabizade Nazım'ın Zehra'sından söz edebiliriz. Zehra kıskançlık, narsizm üzerine kurulu bir kurgulanmış bir romandır. Ve edebiyat tarihlerinde psikolojik roman olarak değerlendirilir. Şimdi Eylül'e geldiğimizde Eylül Mehmet Rauf'un en önemli romanlarının başında gelir. Belki de birçok edebiyat tarihçisine göre en önemli romanıdır.
Böyledir hocam evet.
Evet yani Eylül nasıl ki Halis Ziya için Aşk-ı Memnu, Maye Siyah, Kırık Hayatlar neyse Mehmet Rauf'u da biz Eylül'le tanırız.
Hocam burada yine bir virgül edin. Maye Siyah deyince hemen benim aklıma da Stendhal geliyor. Örneğin bu etkileşim burada da yok mu?
Yani isim bazında evet mesela Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı var. Şimdi Maye Siyah'ta şöyle edebiyat tarihçilerimiz, büyük hocalarımız şöyle der. Mai hayalleri temsil eder, siyah gerçek ve acı hakikatleri temsil eder. Şimdi Stendhal'da kırmızı ve siyah ismini verirken böyle bir şey düşünmüş müdür Stendhal bilemiyorum. Halis Siyah da belki düşünmemiştir Maye Siyah'a bu ismi verirken.
Hocam Stendhal'ınkinde sanki tutku ve ölümün rengi.
Ölümün rengi evet. Var. Evet yani ama bizde...
Romanın içeriğine de uygun zaten. Evet, evet.
Bizde Maye hayal, siyah hakikati temsil eder aslında.
Çok şimdi, güzel açıkladınız. Evet, evet hocam.
Şimdi şeye gelelim, Eylül'e gelelim. Eylül'ü de... birçok edebiyat tarihinde psikolojik roman olarak değerlendirildiğini görürüz.
Çocuklara da öyle evet.
Çocuklara da yani bugün belki lise kitaplarımıza, orta kitaplarımıza metin alındıysa orada metnin arkasında değerlendirmeler oluyor biliyorsunuz. Belki orada da bu tanımlama yapılabilir. Bu belki romanın olay örgüsüyle, içeriğiyle, kurgusuyla alakalı bir durumdur. Yani romandaki karakterlerin yaşadıkları çelişkilerle, ne bileyim çatışmalarla ilgili bir durumdur. Fakat psikolojik roman tanımlaması ne derece doğrudur bu tartışmaya açık bir meseledir evet, Sedat hocam, Bey. Doğru. Yani bana göre psikolojik romandır, size göre bir karakter romanıdır. Yani bu kişiden kişiye göre de değişebilir ama bizim genel anlayışımız edebiyat tarihçilerimiz veya okuyanlar işte romandaki olaylardan itibaren Zehra ne dedi? Kıskançlıktan dolayı işte kıskançlık, narsizm işlendiği için psikolojik roman olarak değerlendirilebiliyor bazı edebiyat tarihçilerimizde. Eylül'de kurgusundan dolayı böyle değerlendirilmiş olabilir.
Hocam pozitif bilimlerde olduğu gibi toplumsal bilimlerde, sosyal bilimlerde kesinlemeler zaten mümkün değil.
Kesinlikle.
Yavaş yavaş sonlarına geliyoruz hocam programımızın, bu güzel sohbetimizin. Bir genel değerlendirme rica edeceğim sizde.
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Tanzimat işte 1839'da Gülhane Hatun'dan başlatırsak işte 1908'e kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar Tanzimat'ı götürebiliriz. Bu işte 1876-1900 arasında ara nesil dediğimiz bir grup var. Burada da şair ve yazarlarımız var. 1900'den itibaren birçok edebiyat tarihçisi, kitapları vesaire Aşk-ı Memnu'yla Servet-i Fünun'un işte başladığını ifade etse de uzun bir süre Tanzimat'ın etkilerini sanat alanında, roman, hikaye, şiir alanında görüyoruz. Ve genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Tanzimat romanının gelişmesinde gazeteler, tercümeler, ilk önce tercümeler tabii ki ve gazetelerin bir okul vazifesi görmesi ve bizdeki romanın gelişimini etkileyen unsurlar. Daha önce de bunları ifade ettik.
Evet hocam.
İşte gazetelerde tefrik halinde önce romanlarımız yayınlanıyor. Sonra Tanzimat romanındaki doğu batı çatışması, kültür ikileşmesi dediğimiz olay romanlarda da karşımıza çıkıyor. Yani bu kahramanlar vasıtasıyla çıkıyor. Kahramanların düştüğü gülünç durumlar vasıtasıyla çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. Ama edebiyat tarihinde ve birçok kaynakta Tanzimat'ın sanat toplum içindir anlayışından hareketli bir anlayışı güttüğü ifade ediliyor. Özellikle ilk dönem Tanzimat romancılarında söylemek. Toplum gayesinin güdüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Ahmet Mithat Efendi.
Evet, çünkü sanat için yapılmıştır. Evet.
Daha sonra ikinci dönemden itibaren Servet Fünun'a geldiğimizde sanat sanat içindir anlayışı ve üslubun daha ağırlaştığını görüyoruz. Yani Tanzimat'ın başlarında üslup daha halka hitap eden bir üslup. Sonlara doğru üslup daha ağırlaşıyor. Özellikle Servet Fünun'da daha da ağırlaşıyor. Böyle devam eden bir üslup.
Son sözleriniz
hocam. Son sözlerle de ve roman karakterlerinden de bir şeyler söyleyecek olursak. Tanzimat'ta çok kesin çizgiler var. Yani roman karakterleri ya çok iyi ya çok kötü. Yani mesela İntibah'ta Ali Bey Mahpeyker adlı bir hafif meşrep kadını sever. Mahpeyker çok kötüdür. Dilaşup evine aldığı hizmetçidir. Ali Bey'i sever. Dilaşup çok iyidir.
Yani aşk böyle, üçgenini böyle kurmuş hocam
evet,
demek ki.
Yani böyle de kahramanlar anlamında da kesin çizgileri görüyoruz. Evet, Tanzimat romanı sonuç olarak Türk toplumunda yeni bir türün edebiyatımıza girdiği ve çeşitli şekillerde, acemilikler de olsa çeşitli şekillerde bunun denenmeye başlandığı, roman türünün denenmeye başlandığı bir dönem böyle sonuçlandırmamız mümkün.
Çok teşekkür ediyorum doçent doktor Fatih Sakallı hocamıza.
Ben teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağolunuz eksik olmayınız.
Çok teşekkür ederim sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz Tanzimat dönemi romanlarının dili diye çıktık programımızın başında yola ama bayağı ayrıntılı bilgiler aldık Fatih Sakallı hocamızdan. Bu hafta da bitiriyoruz Dünden Bugüne Türkçeniz programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.